Ayrım 7. Liste. Timur Soykan. Sayfa 59. Çablan hiçbir şey söylemeden basamakları tırmanmaya başladı. Askerin kaprisiyle uğraşacağından emindi. Apoletinde 3 yıldız olan jandarma yüzbaşı salonun uzak köşesindeki ifade masasının şüpheli sandalyesinde oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmış sırıtarak katiple konuşuyordu. Köşkte asker üniformalı sadece 4 kişi olduğundan daha önce Çavlan'ın dikkatini çekmişti. Çirkin bir adamdı. Yüzü, kafatası ve onu kaplayan ince bir deriden ibaretti sanki. Çökmüş yanaklarının üzerindeki elmacık kemikleri sivriydi. Sıska suratında gözleriyle burnu orantısız ve büyük görünüyordu. Yüzbaşı hemşerisi katip polisle memleket muhabbetine cinayet büro amiri tepesinde dikilinceye kadar devam etti. Asker disiplinine tezat bir rahatlıkla acele etmeden ayağa kalkıp elini uzattı ve kendini tanıttı. Jandarma istihbarat yüzbaşı Rıza Yatır. Çavlan avcunda bir iskelet kadar kemikli, zayıf eli hissederken yüzbaşı fısıltıyla konuştu. Sizinle özel görüşmem gerekiyor. Maktulle ilgili bilgilerim var. Çavlan düşük omuzlarında rütbesi bol askere tamam dedi. Heybetli polisle ince, uzun askerin salondan çıkmasını onlarca meraklı göz takip ediyordu. Merdiveni inip giriş katının sonundaki küçük pencereli kuytuya geldiklerinde yüzbaşı Rıza'nın dişlek ağzından yılışık karakteri döküldü.
Harbiden işin çok zor, vallahi yerinde olmak istemezdim.
Çavlan yanıt vermeyip sessizliği uzatarak devlet disiplinine çekmeye çalıştı yüzbaşı Rıza'yı. Asker ya bunu anlamayacak kadar aptaldı ya da insani bir diyalog yakalamadan işlerin daha zor olacağını bilecek kadar zeki. Halen muhabbet kurmaya ve polisle yakınlaşmaya çalışıyordu.
Devletin bütün kodamanları ensende boza pişirirken...
Çavlan disiplin yoksunu askerin lakayt muhabbetine cümlesini bitirene kadar bile sabredemedi.
Hakan Durmaz'ı nereden tanıyorsun?
Ön iki dişinin uzadığı bir gülümsemeyle polisin verdiği ayara gücenmediğini gösterdi Rıza. Anlaşılan incinecek bir onuru yoktu. Soruya yanıt verirken yılışık haline devlet sırları hiç yakışmıyordu.
Bak söyleyeceklerim resmi kayda geçmesi sakıncalı, gizli bilgiler. Aslında hiçbir şey söylemeyebilirdim. Kimse de bana hesap soramazdı. Kendimi riske atarak sana anlatıyorum. Normalde üstlerimden izin almadan bunu yapmam suç. Anlayacağın, sırrımı koruyacağına güvenmem gerekiyor.
Çavlan sadece tamam dedi. Yüzbaşı kendisini ikna etmek için dil dökülmesini boşuna bekledi ve boş vermişlikle anlatmaya başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki cemaatçilere yönelik gizli bir soruşturma yürütülüyor. Bu balyoz Ergenekon gibi davalar ordunun içinde sahte deliller yerleştirilen birileri olmadan açılamazdı. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Maktulün soruşturmada takip ettiğimiz biriyle teması vardı. Yanlış anlama. Hakan Durmaz öyle üzerinde durduğumuz önemli biri değildi. Sadece izlediğimiz eve arada bir girip çıkanlardan biri. Aslında ben de hatırlamam ama o eve girenlerin raporlarını yazmıştım. Oradan tanıdım.
Daha önce MİT'ten ve başbakandan bu bilgileri almamış olsa askerin sözlerinin ne kadar önemli olacağını düşündü Çavlan. Riskleri göze alarak gizli soruşturmayı ifşa eden yüzbaşı sempatik görünmeye başlamıştı. Çavlan önemli soruyu heyecanla sorarken dudakları gram mana olmadan kıpırdadı. Kimin evine gidiyordu? Rıza'nın kafatasına gömülmüş iki top gibi duran gözlerinde şımarık bir zevk vardı. Çevreyi kolaçan edip bir dedikodunun en keyifli yerini nevesiyle konuştu.
Cemaatin en önemli isimlerinden biri adı İlhan Yakuboğlu. Sizin teşkilatın imamı ama askerde de yargıda da çok etkili. Ona sormadan adım bile atmıyorlar. Silivri'deki evini takip ederken maktulün oraya geldiğini tespit ettik. Neredeyse her hafta onu ziyaret ediyordu.
İstihbaratçı asker yaptığı iyiliğin altını çizmek için gözlerini Çavlan'a saplayıp susmuştu. Minnettar bir teşekkür ya da en azından küçük bir yaltaklanma bekliyordu. Ama kıymet bilmez cinayet büro amiri emredercesine ''O zaman Hakan Durmaz'ı araştırdınız, neler buldunuz?'' diye sordu. Yüzbaşı değerinin bilinmemesini dert etmeden yanıt verdi.
Sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'den olduğunu tespit ettik. Silivri'deki o eve bir dünya önemli şahsiyet giriyor. Maktule gelene kadar kimler kimler var? Çavlan henüz polis kolejinde bir çocukken tanımıştı İlhan Yakuboğlu'nu. Hareketlerinin yavaşlığında garip bir huzur ve beyaz suratı her daim anlayışlı, sevecen bir sükunet bulunurdu. Kışın açık kahverengi ayak bileklerine kadar inen bir palto giyerdi. Yazın koyu yeşil vücuduna bir beden büyük takım elbiseyle gelirdi polis okuluna. Hiç kravat takmazdı. Polis değildi ki üniforması olsun. Ama polis olmak isteyip istemediklerini bilmeyecek kadar küçük yaşta devletin aldığı çocuklar onu hep okul müdürünün yanında görürdü ve bu bir rütbeydi. Birkaç yıl sonra cemaatin ışık evlerine götürülen çocukların gözünde okulun müdüründen daha büyük bir konuma yerleşmişti. Çavlan ve onun gibi altın nesil atıkları için mahrum kalınmış bir şefkat, kıskançlık ve korku olmuştu. Uzun paltolu adamın kolejin koridorlarında ürkütücü bir yavaşlıkta yürüyüşünü hatırlıyordu. Bir yetenek avcısı gibi gözüne kestirdiği öğrenciler de özel ilgilenirdi. Onlarca yıl süren bir sabırla teşkilatın içinde müritlerini yetiştirmiş ve onlar kritik görevlere atandıkça cemaatin hakimiyeti bütün emniyeti kaplamıştı. İlhan Yakuboğlu'nun emniyetin imamı olduğu bütün polislerin bildiği ama dillendirmeye bile korktuğu bir gerçekti. Gidelim dediğinde Çavlan asker fedakarlığını vurguladı. Emniyetin hali ortada. Aslına bakarsan senin de onlardan olup olmadığını bilemem. Sana bunları söylemem büyük risk yani. Merak etme, kimsenin haberi olmayacak dedi cinayet büro amiri. Rıza'nın yüzünde ise daha da çirkinleşen bir ifade belirmişti. Verdiği bilgilerin karşılığını istedi. Belki sen de bana bir iyilik yaparsın. Çocuğun buraya neden geldiğini söylersen ödeşmiş oluruz. Beceriksiz, işe yaramaz görünen herifin profesyonelliği şaşırtıcıydı. Çavlan onun bilgi almak için soruşturmasına kurnazca yanaştığını yeni anlıyordu. Gizli bilgi diyerek meydan okuduğunda Rıza yüzündeki ciddi ifadeyi çirkin dişlerinin göründüğü büyük bir gülüşle sildi. Yeniden ciddiyetsiz ve laubaliydi. O zaman senden alacaklıyım. Bize de çok bilgi geliyor sonuçta. Kulağımız büyük. Biliyorsun, almadan vermek Allah'a mahsus. Merdiveni çıkarlarken Çavlan ona bilgi kırıntıları vermeyerek hata yaptığını düşünüyordu. Salona girip ifade masasının önüne geldiklerinde yüzbaşı Çavlan'a döndü. Yalanlar söyleyeceği sandalyeye otururken sözleri tehdide benziyordu. İşin harbiden çok zor, çok. 4. Bölüm. Salonda bir süre ifade alınan masalar etrafında gezdi. Halkanın fotoğrafına uzun uzun ve dikkatlice baktıktan sonra herkesin yanıtı aynıydı. Tanımıyorum, hiç görmedim. Umutsuzluk daha da büyürken salondan çıkmış, merdivenleri inmiş, cinayet mahalline yürüyordu Çavlan. Kapıdan girenin en önemli şüphelisi Hikmet Baş olduğunu duydu. Kimsenin girmemesi ve çıkmaması talimatı alan genç polis sormuş, o da ifade için çağrıldığını küfreder gibi söyleyip dünkü çocuğa ''Amirine saygılı ol lan!'' diyerek haddini bildirmişti. Bir yılın neredeyse yarısını nezle geçiren adam silmekten kızarmış burnunu çekerek Çavlan'a baktı. Tesbihini bileğine geçirip yanına yürüdüğü cinayet büro amirine tıkalı burnunun boğuklaştırdığı sesiyle ''Beni çağırmışsın!'' diyerek kendinden emin diklendi. Çavlan koyu yeşil takım elbisesi, ütüsüz kravatı ve yakası yamuk pasaklı adamı hatırladı. Bir cinayeti soruştururken istihbarat şube müdürüyle görüşmüştü, onun yanındaydı. Zanlıya meslektaşı olmasının ayrıcalığını tanımadan ifadeni alacağız dedi ve peşinden gelmesini bile söylemeden sorgu odasına yürüdü. Çavlan ahşapta kendisinin dışında adımlar duymayınca geri döndü. Hikmet tıknaz vücudu, geniş omuzları, gövdesinden hayli açık duran kolları kambur duruşuyla Çavlan kadar sabıkalı görünüyordu. Alaylı olmayı erdem zanneden ve yeni kuşak polisleri aşağılamakla meslek hayatının yarısını dolduran eski model bir polisti. Teşkilattaki değişime meydan okumak için serçe parmağından yüzüğünü çıkarmamış, bıyıklarını kesmemiş ve tesbihini isyanının nişanı olarak elinden düşürmemişti. Öne çıkıp çenesinde ağzını yamultarak racon kesti.
Bak sen amir, ben başkomiserim ama devreciliğe girersek sen daha çocukken bu işi yapıyordun. Şimdi böyle beni peşine takıp sanki suçluyu KODES'e götürüyor gibi havaya girersen orada duracaksın.
Çavlan çömezliğini bu alaylı komplekslilerin baskısı altında geçirmiş, onların otoritesine boyun eğdiğini sergileyecek bir yapıya doğuştan sahip olmadığı için de bedeller ödemiş, öfkeyle bilenmişti. Artık dinozorlar kadar bu dünyadan uzak polise iki adım yaklaştı. Bu işi güzellikle bitirelim dedi. Baygın gözleri daha da kısılırken kamburu kabardı Hikmet'in. Hayattan çıkardığı en büyük ders karşısındakini ezerek ilişkilere başlamaktı. İkinci ders ise bunu yapamayacağını gördüğü an ustalıkla geri çekilmek, daha sonra yeniden ve yeniden denemekti. Çavlan'la doğrudan kavgaya girişmeyerek aslında zekasını da kanıtlıyordu.
Bak, Hakan benim elemanımdı, gencecik bir çocuktu ve şehit edildi. Onun katilini bulmak benim boynumun borcu. Sadece senin yetki alanında değil bu cinayet. İstihbaratla çalışacak, yani ben de çalışacağım. Zanlı da olabilirim ama bu ifadeden sonra birlikte çalışacağız. Saygıyı hak ederim.
Teslim olurken asabi görünmeye çalışan adamın amacını çok iyi anlamıştı Çavlan. Diyaloglarında gücü eline almak için hırçınlıkla saldırmış, resti görününce makul sınırlara çekilmişti. Ve bu bazı katil profillerine de uyan bir davranış biçimiydi. En zayıf anında sert bir darbeyle onu avcunun içine alabilirdi ama bunu yapmayacak kadar hesaplı davrandı.
Bana yardım etmeye ifadende her şeyi anlatarak başla. İş bölümümüz sonrasında olacak.
Odaya birlikte yürürken cemaatin en sıkı örgütlendiği birimlerden birinin istihbarat olduğunu düşünüyor ama teşkilatın milliyetçilerin elinde olduğu zamanlardan kalma bu polisi onlara hiç benzetemiyordu. Çavlan yanıtından emin olsa da aklına takılan soruyu sordu.
Maktulün Hakan Durmaz olduğunu nereden biliyorsun?
Sorgu odasına giren polis zanlı olmanın aşağılayıcı halini ilk kez hissederken Çavlan'ın tahmin ettiği yanıtı verdi.
Şubeden onun hakkında istediğiniz bilgileri ben gönderdim. Bizim şubede şehidimizin yası tutuluyor.
Hikmet elinde ve üzerinde barut izi arandıktan sonra Hakan'ın son anlarının görüntüsünü öfkeyle bıyıklarını çekerek izledi. Büyük burun delikleri saldıracak bir boğa gibi açılıp kapanıyor, eğildiğinde daha da belirginleşmiş kamburu şişip sönüyordu. Şüpheli sandalyesine oturduğunda bir süre taşlarını kıracak kadar sertçe ve hızlı hızlı tespihini çekti. Kameranın tuşuna dokunup karşısına oturan Mert'e küçümseyerek bakıp Çavlan'a döndü.
''Bari sen sorgulasaydın'' dedi.
Çavlan olmasa karşısındaki ezik polisin üzerinde tepinirdi ve zaten bunu hissettirmek için söylemişti. Çavlan Mert'le konuşup onun saldırısını savuşturdu.
Başbakanın bile ifadesini alacağız. Burada rütbe yok. Polisle şüpheli var.
Hikmet kimlik tespiti formalitesinde adı soyadı doğum tarihi sorularını kendisine edilen küfürlere okkalı karşılıklar veriyor gibi cevapladıktan sonra sadede gelindi. Mert 10.05'te köşkten neden çıktığını sordu. Hikmet istihbarat şube müdürüyle hiç çelişmedi.
Bir örgüt soruşturmasının evrak işi için Avni müdürün talimatıyla şubeye gittim.
Mert çekinerek buradan çıkarken elinizde bir çanta olduğu görülüyor. Çantada neler vardı diye sordu. Şüpheli polis sandalyenin yanına koyduğu çantaya bakıp örgüt soruşturmasıyla ilgili evrak var dedi. Çanta ifadeden sonra bir delil olmadığı bilinerek üstün körü aranacaktı. Mert ajandasına not alırken yanıtını bildiğini sandığı soruyu sordu.
Hakan Durmaz'ı bugün burada gördünüz mü?
Hikmet baş tıkalı burnunun nefessizliğinde güçlükle yutkunduktan sonra yanıtıyla matem karanlığındaki odada bitkin duran adamları diriltti.
Evet gördüm.
Mert rütbesinden ve kininden korktuğu için kaçırdığı bakışlarını Hikmet'e dikti. Katibin klavyesindeki tıkırtılar ilk kez kelimeleri kovalamadı. Birkaç saniye sessizlikten sonra yavaşça iki kelime yazdı. Odanın karanlık köşesindeki hayalet bile uyanmış, dikkat kesilmişti. Küçük pencerenin önünde karanlık odadan daha karanlık bir bölge olan Çavlan hiç kıpırdamadı. Ama içinde bir delil bulmanın umudu kaynıyordu. boğazındaki balgamları söktüğü gürültülü bir öksürükten sonra Hikmet dişlerini ve yumruğunu sıkarak katili nasıl ıskaladığını anlattı.
Avni müdürle merdivenlerin yanında duruyorduk. Başbakanımız geleli 5, bilemedin 10 dakika olmuştu. Kapıdan girdiğini gördüm. Burada ne işi var diye düşündüm. Rahmetli etrafa bakıyor sanki birini arıyordu. Yanına gidecektim ki İstanbul Emniyet Müdürümüz yanımıza geldi. Selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra baktım. Yoktu. 10-15 dakika öyle kaynamıştı.
Çavlan gölgesi büyüyerek yaklaştı. İyi düşün, çevresinde kimse var mıydı diye sordu.
Hikmet pişmanlığını sergileyen derin bir nefes çekip, keşke yanına gitseydim ama nereden bileceksin. Sıkıştık kaldık yaltaklanmaların arasında dedi. Öz eleştirisi çok hakikiydi.
Sonra toplantı başlıyor dediler. Avni müdür de evrak işini halletmemi söylemişti.
Aklımdan çıkmış çocuk.
Çavlan bir numaralı şüphelisinin de elinden kayıp gittiğini hissetti. Katil olsa Hakan'la kendini yan yana gören bir tanık riskini göze almaz ve bu ifadeyi vermezdi. Şüpheli değil, bir tanıktı artık Hikmet. Çavlan hafızasında bir ipucu sivriltebilmek umuduyla sorular sordu ama Hikmet hep aynı kederle
''Yalnızdı, kalabalığa bakıyor, sanki birini arıyordu.'' diye yanıt verdi.
Hakan Durmaz'ın geçmişiyle ilgili sorularla devam ettiği ifade, Hikmet annesi ve babasını kazada kaybettiğini anlattıktan sonra ondan beklenilmeyecek incelikte bir analiz yaptı.
''O da arabadaymış, herhalde bunun tesirini hiç üzerinden atamadığından tutuk, içine kapalı bir çocuktu rahmetli. Ama iş söz konusu oldu mu çok hevesliydi.'' İstanbul Üniversitesi'nde sağ örgütler içine hemen girdi. Raporlarında detaylı bilgiler veriyordu. 1-2 ay içinde İslamcı örgütlerin üniversitedeki yönetim şemasını çizmişti.
10 gün önce izne ayrılmış. Nereye gideceğini, neden izin yaptığını söylemiş miydi diye sordu Çavlan.
Hikmet dudağını büküp bilmediğini söyledikten sonra pek muhabbetimiz yoktu anlarsın ya. Daha çocuk, biraz disipline etmek gerekir dedi.
Aslında Hakan hakkında neredeyse bildiği hiçbir şey yoktu. Hakan'ın evinin nerede olduğu, o evde kiminle kaldığından bile habersizdi. Çömez polisle ilişkisinin onu ezmek ve kendi alaylı egosuyla bir mekteplinin üzerinde tepinmekten ibaret olduğunu tahmin etmek zor değildi. Belki de Hakan'ın cemaatçi olduğunu bile bilmiyordu. Bir de o genç polisin cemaat içindeki MİT elemanı olduğu düşünüldüğünde bu kabadayı istihbaratçı mesleği için bir utanç abidesiydi. Çavlan, Hakan hakkında bilgilenmekten çok birlikte çalışmak zorunda kalacağı zanlı polisin kabiliyetini ölçmek için sordu.
Onun dünya görüşü neydi?
Hikmet sandalyeye yaslanıp tesbihini parmakları arasında ustaca gezdirdikten sonra bıyık altından pis pis sırıtarak
''Kayıtları kapat öyle söyleyeyim.'' dedi.
Çavlan ilk kez baygın gözlerinde bir zeka pırıltısı gördüğü adamın teklifini kabul edince mert kalkıp kamerayı kapattı. Katip ellerini klavyeden çekti. Odadaki 4 kişiyi süzdükten sonra bir sır veriyormuşçasına sessizce konuştu Hikmet.
''Bak, bu çocuk cemaatçiydi. Zaten bize gelenlerin çoğu öyledir. Ben yüzüne baktım mı tanırım onları. Nasıl oluyor bilmem ama hepsi birbirine benzer. Bir beyazlık olur yüzlerinde. Güneş onlara daha az vurmuş sanki. Sakalları, bıyıkları tüy gibidir. Konuşurken dudakları küçük kıpırdar. Oturuşları, duruşları eziktir. Karakterleri çok uysaldır. Tabii bunlar hemen belli olanlar ama bilemezsin. Bazılarını hiç anlayamazsın. Sen bile belki onlardansın. Bilemem.
Göründüğü kadar kıt zekalı değildi Hikmet ve bu konuda daha derin analizlerinin olduğunu belli etmişti susarken. Odadaki herkes cemaat hakkında söylenecek olumsuz bir şeyler doğurabileceğini düşünüyordu. Geniş omuzlu kambur duruşlu adam karşısında cellat gibi dikilen karanlık silüete cesaretini kanıtlamış ve bu cinayeti aydınlatmaya baş koyduğunu ilan etmişti.
Çavlan'ın gözünde artık kesinlikle birlikte çalışabileceği bir polisti.
Onu cinayetle bağlantısı olduğunu hiç düşünmediği bir alana, Hakan'ın üniversitedeki işine yönlendirmenin zararı olmazdı. Zaman darlığını hesaplamasa asla böyle bir karar vermezdi. İfadesini imzalayan Hikmet'e kartını uzatırken bir zanlı değil, soruşturmada görevli polis olduğu yalanını söylüyordu. Vaktimiz çok sınırlı ve birlikte çalışacağız. Halkanın üniversitedeki bağlantılarını incelemek senin işin. Hazırladığı raporlardan bir özet çıkar ve okuldakilerin ifadelerini al. Kara gölge odadan çıkarken Hikmet yeniden polis olmanın keyfini sürüyordu. İfade tutanağını uzatan Mert'in patlak gözlerine ve öne çıkık büyük ağzına yaklaşık intikamını aldı. Şımarmayacaksın. Keser döner, sap döner.
Amirim, çantanıza bakmamız gerekiyor, dedi Mert ürkekçe. Üst rütbeye teslimiyetini belli ederek ucuz deri çantayı aramak için izin istedi. Hikmet tehdit dolu baktıktan sonra ağzını yormaya gerek duymadan elinin tersini savurarak izin verdi.
Mert'in odadan gelen sesinin ezikliğine sinirlenen Çavlan geri döndü. Komiserini ezen eski polise haddini bildirmek için ''Çantadaki evrak bizde kalacak, kontrol edeceğiz.'' dedi.
Hikmet halen zanlı yerine konulmasına öfkelenerek dişlerini sıkmıştı. Cinayet büro amiri ise Mert'e soruşturmada güçlü görünmenin dersini veriyordu.
''Çantadaki evrakı kontrol ettir. Hikmet başın hangi soruşturma için köşkten çıktığını rapora yazacağız.''
7. ayrımın sonu. Sayfa 68.